Ayrım 19, sayfa 214. Kayıp yaz 2015, Altan Öymen. Hava iyi ama. Görüşmeler 13 Temmuz 2015 Pazartesi günü hükümeti kurmakla görevli Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde makamında ziyaret etmesiyle başladı. Hemen bu ziyaretle ilgili bir fotoğraf, altında da istikşafi görüşmelerin ilki Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında CHP Genel Merkezi'nde başladı. O ilk görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Davutoğlu'na ise Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik eşlik etti. Daha sonraki liderlerin katılmadığı görüşmelerde heyetler genişledi. Haluk Koç'un sözcüsü olduğu CHP heyetine Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayık Böke ile Faik Öztrak ve Meclis Başkan Vekili Akif Hamza Çelebi katıldı. AKP heyeti ise şu isimlerden oluştu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz, Ayşe Nur Bahçekapılı, Ali İhsan Arslan. Davutoğlu hükümeti kurma görevine alışından sonra parti liderleriyle tek tek görüşmek için randevular almıştı. İlk ziyareti ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak Kılıçdaroğlu'na yapıyordu. İki lider yanlarındaki birer arkadaşlarıyla birlikte bir araya geldiler. 1,5 saat görüştüler ve basına açıklamalar yaptılar. O açıklamalardan görüşmenin tam bir karşılıklı nezaket havası içinde geçtiği anlaşılıyordu. Davutoğlu o havayı görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümleyle özetledi.
Görüşme bir kere gerçekten son derece samimi, dostane bir atmosferde geçti. Ben misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir ortamdı. Ramazan'ın havasına uygun şekilde karşılıklı görüşlerimizi paylaştık.
Daha sonra işin esasına girdi ve amacının bir an önce güçlü, sağlam ve karşılıklı güvene dayalı bir hükümetin kurulması olduğunu ifade etti şu cümlelerle.
Türkiye'nin hükümetsiz bir dakikaya dahi tahammül göstermeyeceğini, bir an önce güçlü ve sağlam bir hükümetin, karşılıklı güvene dayalı güçlü hükümetin kurulmasını arzu ettiğimizi ifade ettim. Kendisi de bu çerçevede görüşlerini dile getirdiler. Aynı şekilde güven esasına vurgu yaptılar. Güçlü hükümet vurgusunda bulundular. Bu çerçevede ilk olarak bir niyet ve karşılıklı anlayış içinde görüşmelerin devam etmesi konusunda bir ortak anlayışa ulaştığımızı görüyorum.
Bu cümlelerde iyimserlik vericiydi. İki parti arasında bir koalisyon hükümeti kurulmasının mümkün olduğu izlenimini veriyordu. Ama Davutoğlu o cümlelerden hemen sonra o istikşafi sözcüğünü araya sokmayı ihmal etmiyordu şöyle.
Bu ilk temas sonrasında istikşafi olarak karşılıklı birbirini yakından özellikle yaklaşımlarını görme bağlamında bir çalışma sonrasında ikinci tura gidilecek. Aynı usulü bunu özellikle zikrediyorum. Aynı usulü yarın Sayın Bahçeli'ye de teklif edeceğim. Yani bir mutabık kalınmış koalisyon müzakereleri değil bunlar. Müzakereler öncesinde birbirini doğru anlamalarını temin edici ön görüşmeler. Bir yanlış anlaşılma varsa bunun giderilmesi, işte doğru tabirini zikrediyorum, istikşafi, yani karşılıklı keşfetmeye ve muhtemel bir müzakere, bir hükümet ortaklığı müzakeresi başlayacak zemin varsa, müzakere ondan sonra başlayacak, o da ikinci turda ortaya çıkacak bir durum.
Davutoğlu'nun bildirdiğine göre ikinci tura kadar bu temaslar devam edecekti. Peki ikinci turda ne olacaktı? Davutoğlu'nun gazetecilerin o konudaki sorularına verdiği cevap şöyleydi.
İkinci turda bu zemin üzerinde nasıl bir yol izlenebileceği genel başkanlar arasında bir kere daha görüşülecek.
Başbakan Davutoğlu'nun basın mensuplarına yaptığı açıklamanın belirli bölümleri birbiriyle çelişir gibiydi. Mesela bir cümlesinde hükümetin bir an önce kurulması gereğini güçlü gerekçelerle vurguluyordu. Diyordu ki,
küresel ve bölgesel alanda çok yoğun devinimlerin, gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bütün siyasilere hepimize düşen temel görev, ülkemizin geleceğini, ufkunu açacak bir hükümet yapısının bir an önce ortaya çıkmasıdır. Bu konuda bizim irademiz, niyetimiz, samimiyetimiz açıktır. AK Parti olarak bu görüşmelerde inşallah karşılıklı bir zemin oluşması halinde daha da güçlendirecek şekilde görüşmeler devam eder ve milletimize güzel, hayırlı haberleri en kısa sürede verme imkanına kavuşuruz.
Evet, çok yoğun küresel devinimlerin yaşandığı bir dönemde hükümetin bir an önce en kısa sürede kurulması temel görevdir, tamam. Ama sıra gazetecilerin sorduğu görüşmeler ne kadar sürer sorusuna gelince başbakanın o soruya verdiği cevap umut verici değildi. Gazetecilere başlayacak görüşmelerin istikşafi olduğunu tekrar hatırlatıyor, bunlara ön görüşme denilebileceğini söylüyor ve şöyle diyordu.
Çok çabuk verilecek bir karar zamanla çıkacak bir problem sebebiyle hayal kırıklığına yol açabilir. Bir kararsızlık hali de süreci tümüyle durdurabilir. Onun için ben süreç mantığını, süreç yönetiminin bu tür müzakerelerde önem taşıdığı kanaatindeyim. Bu bir görüşmedir. Müzakere öncesi ön görüşme ve heyetlerimiz arasında yapılır ve ortak zemin dediğim gibi keşfedilmeye gayret edilir. Yöntemi bu olacak. Dolayısıyla bize bilgi sunulacak. İkinci turda da heyetlerimizin temsilcileri iki genel başkan ortakla sunabilirler ayrıca görüşlerini. Orada değerlendirme yapacağız.
Suruç saldırısı. AKP ile CHP'nin genel başkanları arasında başlayan ilk görüşmenin yapıldığı 13 Temmuz 2015 günü Ramazan ayının 27. günüydü ve Kadir gecesiydi. 13 Temmuz'da genel başkanlar arasındaki görüşmelerden sonra başlayacak heyetler arasındaki görüşmenin bayramdan sonraya kalması söz konusuydu. Öyle de oldu. Heyetler arası görüşmelerden önce iki partinin koordinasyon görevini üstlenen iki temsilcisi olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ile o sıradaki Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in bayramdan sonraki 21 Temmuz 2015 Salı günü bir araya gelip yöntem saptaması yapacakları açıklandı. O tarihten bir gün önceki 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü ise Türkiye'yi sarsan büyük bir felaket yaşandı. Suruç'ta bir açık hava toplantısı yapmak isteyen bir gruba canlı bomba saldırısı yapıldı. 34 insanımız öldü, 104'ü yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki toplantı, IŞİD tarafından tahrip edilen Kobani'nin yeniden inşa edilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak için düzenlenmişti. Değişik illerden gelen 300 kadar genç o amaçla Kobani'ye gideceklerdi. Yanlarında Kobani'deki çocuklar için oyuncaklar da dahil yardım malzemesi götüreceklerdi. Kobani'ye geçmeden önce Suruç'ta bir araya gelmek ve bir basın açıklaması yapmak istemişlerdi. Toplantı yeri Suruç Belediyesi'ne ait Amara Kültür Merkezi'nin bahçesiydi. Saldırının bir intihar saldırısı olduğu kısa zamanda anlaşıldı. Canlı bomba Adıyaman Üniversitesi'nde öğrenci olan Şeyh Abdurrahman Alagözlü. Alagöz'ün kardeşi Yunus Emre Alagöz de yaklaşık 2,5 ay sonraki 10 Ekim günü Ankara'daki katliamın canlı bombası olacaktı. Olaya patlamadan hemen sonra yayın yasağı konulduğu için olaydan sonra elde edilen bulgular basına fazla yansıyamadı. Ankara'daki koalisyon görüşmeleri bu saldırının da etkisi altındaydı. Yeni görüşme gününü belirlemesi için 21 Temmuz'da bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ile AKP'li Turizm ve Kültür Bakanı Ömer Çelik toplantıdan sonra yaptıkları açıklamalarında üzüntülerini belirttiler. Yaptıkları görüşmeler için umutlarını muhafaza ettiklerini söylediler ve heyetler arasındaki toplantı günü olarak 24 Temmuz'u belirlediler. Heyetler arası görüşmenin yeri tarihi Ankara Palas Oteli'ydi. O gün iki tarafı temsil eden heyetler şu isimlerden oluşmuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Selin Sayık Böke, Bülent Tezcan ve Faik Öztrak ile İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi ve Genel Başkan Danışmanı Rasim Bölücek. AKP Kültür Turizm Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve milletvekilleri Taha Özhan ile Osman Can. Bu heyetler arasında yapılan ilk toplantılar yaklaşık 5 saat kadar sürdü.
CHP heyetinin sözcüsü Haluk Koç toplantıdan sonraki açıklamasında her şey açık yüreklilikle konuşuluyor dedi ve partisinin hedefini de şöyle özetledi.
Bu çalkantılı dönemde Türkiye'yi çözümsüz bırakmamak adına kendi siyasal çıkarımızı öteleyip ülke çıkarlarını ön plana alan bir siyasi çizginin savunuculuğunu, yürütücülüğünü yapmaya gayret ediyoruz.
AKP sözcüsü Ömer Çelik de şunları söyledi.
Şimdi real politik bir durumla karşı karşıyayız. Bir hükümet ortaklığı için istikşafi görüşmeler yapıyoruz. Dolayısıyla onu real politik imkanlar içinde değerlendiriyoruz. Bu konuda tabii ki zıt görüşlerimiz var ama siyasi pratikleri açısından ortak noktayı nasıl bulabiliriz? O konu üzerinde yoğunlaşıyoruz.
Çelik görüşmelerin istikşafi olduğunu belirtmeyi heyetler toplantısında da ifade etmeyi ihmal etmemişti. CHP sözcüsü Haluk Koç, partisinin partisel siyaset hedeflerini geri planda bırakarak ülke sorunlarını birlikte çözecek bir sonuca ulaşmaya çalıştıklarını açıklarken, Çelik real politikadan söz ederek siyasi pratiklerin önemini ön plana çıkarmıştı. Ama iki heyetin de üyeleri arasında henüz belli bir anlaşma noktasına varabiliriz umudu kaybolmamıştı. İki partideki görüş farkları. O toplantıdan 4 gün sonraki 28 Temmuz günü ikinci toplantı yapıldı ve birinci toplantıda alınan karara göre partilerin çeşitli alanlardaki görüşlerinin açıklığa kavuşabilmesi için bir çalışma başlatıldı. O arada AKP heyeti üyelerinin sayısının bir arttırılması yolunda bir öneri yapılmıştı. CHP'liler kabul etti. AKP kendi heyetine Ankara Milletvekili Mücahit Arslan'ı ekledi. Bazı gazeteler Arslan'ın Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen bir politikacı olduğunu yazdılar. 28 Temmuz'da yapılan toplantıda partilerin çeşitli konulardaki görüşlerinin belirgin hale getirilmesi konusunda başlayan görüşmelerden ise şöyle bir sonuç çıktı. AKP'liler birçok konuda kendi tutumlarını açıklığa kavuşturamıyorlardı. Mesela siyasette demokratikleşme önlemleriyle ilgili olarak %10 baraj konusunu alalım. CHP'nin duruşu belliydi. Temsilde adalet demokrasinin en temel ilkelerinden biridir. Baraj mutlaka düşürülmelidir. Bizce %3'e kadar indirilebilir ama Almanya'daki gibi %5 de olabilir. CHP'liler bunu ifade ediyorlardı. AKP'lilerden buna verilen cevabın özeti şu oluyordu.
Baraj teferruattır. Dar bölge tartışmaları, bölge tartışmaları, seçim güvenliği gibi açılardan düşünülmelidir. Daraltılmış bölge ve başka ülkelerden, mesela İngiltere'den örnekler tartışılabilir.
Oysa İngiltere'deki dar bölge usulü de temsilde adalet açısından çok sorunlu bir örnekti. Ama AKP'lilerin barajı indirerek temsilde adaleti sağlama fikrine yaklaşmayı bile düşünmediği anlaşılıyordu. Mesela siyasi ahlak konusu, CHP'lilerin görüşü açıktı. Siyasi ahlak yasası çıkarılmalı, siyaset yolsuzluk ilişkisi engellenmeli. AKP heyeti o konuda herhangi bir fikir öne sürmüyor, sessiz kalıyordu. Daha bunun gibi birçok konuda durum aynıydı. Basın özgürlüğü, kuvvetler ayrılığı, tutuklama, arama, gizli tanıklık. Bunlar gibi birçok konuda AKP'li komisyon üyeleri görüşlerinin muhataplarınca istikşaf konusu yapılmasına imkan vermek istemiyorlardı.
Yokuşa koşma metotları.
Mesela CHP'lilerin görüşülmesini istediği konulardan biri yargı reformuydu. Koalisyon hükümeti kurulursa herkesin en önemli ihtiyaçlardan biri saydığı o reform nasıl yapılacaktı? CHP'liler o reformu özelliklerini de vurgulayarak çok gerekli saydıklarını bildiriyordu şu cümlelerle. Hukukun üstünlüğü ilkesine esas alan, herkesin can ve mal güvenliğini sağlayan, temel hak ve özgürlükleri koruyan, adil bir toplumun temeli olan bir hukuk sistemi inşa edilmelidir. Adil, etkin ve hızlı kolay ulaşılabilir bir adalet sisteminin yerleştirilmesi için kapsamlı bir yargı reformu yapılmalıdır.
AKP'lilerin o konudaki tutumu tarafların tuttuğu notlara şu şekilde geçiyordu.
Yargı reformu genel olarak anayasa bağlamında tartışılmalıdır.
O tabii anayasa bağlamında tartışılmadan önce uyum kanunları çıkarılarak yapılmaya başlansa daha iyi olurdu. Çünkü özellikle hakimler ve savcılar yüksek kurulunun kuruluşu ve çalışması ile ilgili olumsuzlukların en azından bir kısmı önce o konudaki uyum kanunlarıyla sonra da o kanunların revize edilmesi sırasında ortaya çıkmıştı. Çünkü anayasayı değiştirmenin birdenbire gerçekleştirilebilecek bir iş olmadığı meydandaydı. Ve çünkü anayasa değişikliği denilince AKP'lilerin aklına ilk gelen konu başkanlık sistemiydi. Cumhurbaşkanına fiilen kullandığından da daha fazla yetki vermek istiyorlardı. Oysa bunu meclisteki dört partiden ikisi istemiyordu. Nitekim geçen dönemlerde anayasayı değiştirme amacıyla kurulan ve anayasanın maddelerinden büyük bir kısmının değiştirmek için uzlaşmaya varan dört partili komisyonun çalışmaları da o yüzden çıkmaza girmişti. AKP ise o Türk tipi başkanlık merakından vazgeçmemişti. Koalisyon konuşmalarının gündemine de o konu sokulursa anlaşma olanağı daha da azalırdı. Ayrıca yargıdaki reform ihtiyacının nedeni sadece anayasa değildi ki, reformların bir kısmı sadece yasa değişiklikleriyle sağlanabilirdi. Görüş bildirilmedi. Mesela bugünkü sulh ceza hakimliği ilkesinin neden olduğu sorunların çözümü için sadece bir yasa değişikliği yeterliydi. Koalisyon görüşmelerinde o soru da somut olarak getirilmişti. Sulh ceza hakimliği uygulaması için ne diyorsunuz? CHP heyetinin o soruya verdiği cevap şöyleydi. Özel yargılama usullerinin bir devamı niteliğinde olan sulh ceza hakimliği uygulamasına son verilecek, mahkemeler teşkilatı ile tutuklama, arama, dinleme ve benzeri ceza muhakemesi önlemleri, yargı bağımsızlığı, tabii hakim ilkeleri ve özgürlükler çerçevesinde yeniden düzenlenecektir. AKP heyetinin aynı soruya verdiği cevap için tutulup dosyalanan not şöyleydi. Görüş bildirilmedi. Bunlar gibi misaller daha pek çok. Görüşmeye katılanların görüşme sırasında aldığı notlardan şöyle bir tablo çıkıyor. Eğer bir koalisyon hükümeti kurulursa özgürlükler, demokratikleşme, anayasa, yargı reformu ve hukuk devleti konusundaki sorunlardan önemli bir kısmına karşı AKP'liler ya hiç görüş bildirmemişler ya da sadece yasayla yapılabilecek iyileştirmeleri bile bu anayasa değişikliği konusudur diye geçiştirmişler ya da seçim barajı gibi sadece yüzde oranı rakamının değiştirilmesiyle halledilebilecek sorunların çözümünü seçim sistemi değiştirilmelidir, İngiliz sistemi incelenmelidir gibi gerekçelerle yokuşa sürmüşlerdir. İstikşafi görüşmelerin gündemine ayrıca ekonomi, dış politika, güvenlik, eğitim gibi konular da girmiştir. Ama AKP'nin bu tutumu o konularda da değişmemiştir. Bu koşullar altında koalisyon hükümeti kurulması halinde hükümet programına yazılacak ortak ilkelerin belirlenmesi tabii çok güçtü. Oysa bazı sorunlarla ilgili o soru cevap bölümünde üzerinde uzlaşılabilecek olan konular az değildi. İki tarafın görüşleri, önerileri belirtilirken bunlar uzlaşmaya imkan verecek şekilde formüle edilebilseydi o yolda önemli adımlar atılabilirdi. Tabii üzerinde anlaşmaya varılamayacağı önceden belli olan konular da vardı. Yapılacak şey onları ertelemekti, ötekiler üzerinde uzlaşmaya çalışmaktı. O metotla hiç olmazsa bir ilk hedefler programı oluşturulabilmekti. Bununla kurulacak hükümetin belirli süre içinde yapacağı şeyler hem ortakların kendi aralarında birer hedef haline getirilebilir hem de kamuoyuna ilan edilebilirdi. Uzlaşılacak sürelerde ilk 100 günlük veya ilk 6 aylık veya ilk 1 yıllık somut programlar hazırlanabilirdi. Tabii konulacak süreler koalisyon hükümetinin devamıyla değil, o vaat edilen işlerin tamamlanmasıyla ilgiliydi. Onlar tamamlandıktan sonra gene yeni hedefler ve süreler belirlenebilirdi. Sonun başlangıcı. 2015'in Temmuz ayının 13. günü ilk toplantısı yapılan ve Ağustos ayının ilk 8-10 gününde devam eden koalisyon görüşmelerine beslenen umutlar belirttiğim nedenlerin etkisiyle giderek azalıyordu. Ancak o görüşmelerin bitirilmesinin veya çıkmaza girmesinin sorumluluğunu üstlenmek iki partinin de işine gelmiyordu. Bu çıkmazdan çıkılması için her şeyden önce AKP'de hükümeti kurma iradesinin var olması gerekirdi. Oysa daha önce de belirttik, o istek belki Davutoğlu'nda ve bazı başka AKP ileri gelenlerinde vardı. İrade haline gelememiş olsa da istek olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi ise besbelli ki ülkeyi yeniden seçime götürmekti. Erdoğan buna gerekçe olarak kullandığı argümanı da seçim daha yapılmadan ilan etmişti. Koalisyon hükümetlerinin ülkeyi kaosa sürükleyeceğini söylemişti. Yeni bir seçimle hem o koalisyon ihtimalini ortadan kaldırmak hem de ülkenin fiilen değiştiğini söylediği yönetim şeklinin hukuken de değişmesini ve resmen başkanlık yönetimi haline gelmesini sağlamak istiyordu. Bu durumda Erdoğan'ın amacı gerçekleşti. Partiler arası koalisyon görüşmelerinin beşincisi 3 Ağustos 2015 günü tamamlanmıştı. O komisyonun AKP'li ve CHP'li üyeleri kendi aralarında toplandıktan sonra görüşlerini genel başkanlarına açıkladılar ve sonucu belirleme yetkisini onlara verdiler. 19. ayrımın sonu. Sayfa 224.